Ayrım 5. Paylak. Sayfa 50. Bütün ekipte benden başka sigara içen yok. Bir ben, bir de şoförümüz Paylak. Sigara. Kötü alışkanlık. Ama aramızda özel bir iletişim kurulması için önemli bir neden. İlk gezi günü, ki daha kafeteryayı keşfetmemişim, otobüse binmeden otelin kapısında kahvaltı sonrası sigaramı tüttürürken göz göze geldik. O da karşı kaldırımda park ettiği otobüsüne sırtını dayamış, yüzünde "bu yeni turist kafilesiyle neler gelecek bakalım başımıza" ifadesiyle etrafı süzerek kendi sigarasını tüttürüyor. Elimdeki sigarayı görünce gülümsedi. Sigaralarımızı birbirimize göstererek hafiften "ne yapalım, kötü ama var işte böyle bir şey" der gibi işaretleştik. Selamdan ve o minik işaretleşmeden öte ne bir söz ne bir hareket. Ama o andan sonra çaktırmadan birbirimizi kollamaya başladık Paylak'la. Zaten ben ilk günden en öne şoförün yanındaki koltuğa konuşlandım. Tek kişilik bir koltuk. Muavin koltuğu. Sağım solum boş. Karşıda koca pencere. Full manzara. Ferah mı ferah. Arada sırada espri olsun diye elime bir mikrofon tutuşturdu Vartkes de şarkılar bile söyledim keyifli keyifli. Orası Vartkes'in yeriydi aslında ama Vartkes hep ayakta ve ortalıkta bir şeyler gösterip bir takım bilgiler verme konumunda olduğundan kolayca sahiplendim. Paylak sol yanımdan gezi süresince arada mırıl mırıl hiç yükselmeyen bir sesle bana etraf hakkında özel açıklamalar yaptı. Sohbetler ettik. Sigara saatimiz gelince şöyle bir bakışıp anlaşıyor ve elden geldiğince abartmadan, diğerlerini istismar etmeden gün içinde belli aralıklara serpiştirerek tüttürüyorduk birlikte. Paylak durmak için uygun olan bir yere gelindiğinde bana bakıp yavaşça "şef, zamanı mıdır?" deyince duruma göre ya ben "çişim geldi" diye tutturuyordum ya o "mola" diye bağırıyordu. Ondan sonra ya otobüsün basamakları, ya güzel bir ağaç altı, ya tünenecek bir duvar, keyif mekanlarımız oluyor ve bu bana yaramazlık yapmak gibi çocukça bir zevk veriyordu. Hele de durmak için seçtiği yer sisli bir hayal gibi de olsa ağrıyı masisi gören bir yerse, "bak bak sana sevgilini gören bir yer seçtim" diye takılıyordu bana ki ilk günden ne büyük bir aşka düştüğüm herkesin malumuydu. Güzel adamdı Paylak. Köylerden birinde yaşıyor. Görmüş geçirmiş tavırlı, çelebi edalı, aristokrat havalı bir adam. Konuşurken utanarak gözlerini yere dikiyor. Sevdim onu, unutamam. Hani bazen kan tutar ya, öyle bir şey işte. Hiç benzeşmeyen Ermenicelerimizle nasıl anlaştıksa bilmem, uzun sohbetler ettik. O beni kolay anladı da ben biraz zorlandım aslında. Ermenistan Ermenicesi zor. Onun ayrıca bir de köy lehçesiyle konuştuğu hesaba katılınca, pür dikkat kulak kesilmek gerekir bir şey kaçırmamak için ki dinlemek önemliydi, anlattıkları güzeldi. Doğrusu ya elde sigara sohbetlerken görünümümüz ilginç olmalıydı. Utangaçça gözü yerlerde bir adamla gözünü sürekli onun ağzına dikmiş bir kadın. Kimse akıl edip çekmedi ki resmimizi. Kaybettiğimiz bir günü telafi etmek ve az güne çok yer sığdırmak adına sabahın köründen güneş batana kadar oradan oraya Ermenistan kazan biz kepçe dolanırken gereksiz zaman kaybı olmasın diye öğle yemekleri neredeyse hep karambole gitti. İlk bir iki günden sonra kahvaltılık malzemelerden yanımıza yolluk almayı alışkanlık edindik. Otobüsümüz de konforluydu doğrusu. Buzdolabı bile vardı ki ben ön koltuğa konuşlanınca hemen yanı başımda kalıyordu. Gezi süresince kapağı açıp depoladığım yiyecek içeceğe uzanıvermekte en özel lüksüm oldu böylece. Paylakçımla arada yol kenarında rastladığımız sokak köpeklerini ve kedilerini de hiç ihmal etmedik ha. Akşam bir restorana gittiğimizde masada artan yemekleri poşete koydurup otele götürüyordum. Gece odamdaki buzdolabında saklıyor, sabah yanıma alıyordum. O sinir bozucu erken kalkıp hazırlanma koşturması arasında bir kere bile unutmadım gariban sokak hayvanlarını. Hangi gün olduğunu hatırlamıyorum ama bu dolanmalardan birinde galiba Noravank'a gittiğimiz gündü ki daha yeri gelmedi ama paylaktan bahsederken aklıma geldi diye alıvereyim dedim buraya. Paylakçım bizi çok özel bir yere öğle yemeğine götürdü. Yereknazor, Sazlık Vadisi denilen bir yerde arpa çayının kollarından biri olan pırıl pırıl bir suyun kenarında, evlerini restoran gibi işleten bir ailenin dereye bakan geniş balkonuna. Yemek dendi mi akla et geliyor orada. Hem de öyle böyle değil, koca koca, kallavi şekilsiz etler. Ki hiç bana göre değil. Dönüşümüzde herkesin kolesterolü kesin tavana fırlayacak. Sebze kültürleri hiç yok. Bir tek her şeyin dolmasını yapıyorlar. Salata da yok. Allah'tan gananchi, yeşillik dedikleri koca bir tabak dolusu otu, öylece söğüş yeme alışkanlıkları var. Maydanoz, dereotu, tere, reyhan, tarhun otu, nane, kişniş otu gibi otlar. Ot çok işime geldi doğrusu, yoksa özlemlerime bir de ot özlemi katılırdı. Ben ot yemeden duramam. Kocam bana bir gün sen geviş getireceksin vallahi derdi. Serbest olan ilk günümüzde pazara giden arkadaşlardan biri otobur olduğumu bildiğinden bana bir torba dolusu ot almıştı. Odamdaki buzdolabında saklayıp her sabah kahvaltıya inerken her birinden birer tutam alarak bir demet yapıp alıyordum yanıma. Otel çalışanları ve diğer müşteriler her sabah beni asansörde elimde bir demet otla görmeye öyle alıştılar ki elimi boş görseler şaşıracaklar. Kahvaltı salonuna iner inmez de servis yapan garsonlar ki beni görünce gözlerinin içi gülüyordu, hemen atılıp elimden aldıkları otlarımı bir güzel yıkayıp tabağa koyuyorlar, taze kesilmiş domateslerle birlikte masama getiriyorlardı. Sempatik miyim ne? O dere kenarındaki yemekte de beni en mutlu eden şey bahçeden fışır fışır hormonsuz domates ve biber toplayıp yemek oldu. Bir de en önemlisi o kadar etin arasında sofrada bir tabak gerçek beyaz peynir görmez miyim? Aman hemen atladım üstüne. Bizim hatunların yüzüne bile bakmadığı beyaz peynirleri peçeteye sarıp çantama koydum. Kahvaltıda yiyeceğim. Çatlayana kadar et yiyerek aileye veda edip ayrılırken beyaz peynir saldırım, gözünden kaçmamış olan Paydak'ın uyarısıyla karı koca arkamdan bir kalıp beyaz peynir koşturmazlar mı? Mahcup oldum ki sormayın. Ama tadına doyum olmaz taze lavaş ekmekleriyle sevdiğim otlara, odamdaki buzdolabında kafeteryadan aldığım bir çukur kaseyle suda tuttuğum beyaz peynirde katılınca o günden sonraki kahvaltılarım ziyafet oldu artık. İkrama düşkünlükleri, misafirperverlikleri ve istemem teşekkür ederimi kabul etmeyip ısrarla yedirmeleri aynen Türkler gibi vallahi. Gün geçtikçe Türklere benzeyen daha çok özelliklerini keşfediyor, keşfettikçe de şaşırıp duruyorum boyuna. İyi oluyor, vatan özlemimi gideriyorum. İlk bir iki heyecan verici geziden sonra bir ara günlük tutmak gibi bir hevese kapılmıştım. Sonra vazgeçtim. Zaten yazmaya niyetim de yoktu. Gezip gördüğüm yerleri sırasıyla not etmemin ne anlamı olacaktı ki? Yazma kararımı neredeyse bir yıl sonra verdim. Etkilendiğim şeyleri zaman zaman eşe dosta anlatırken fark ettim ki yazılası şeyler bunlar ve bir dolu paylaşılası duygu yüküm var. Ve sırası önemli değil, taşıp taşıp fışkıranlar kendilerine göre sıraları geldikçe yazılacaklar ve bu bir gezi rehberi değil. İtiraf etmeliyim ki yazmaya karar verdiğim ilk andan sonra ve yazdıkça belleğime hiç de özen göstermeden böyle karma karışık tıkı verdiğim anının ve duygunun nasıl olup da bu kadar çok detayı kapsadığına akıl sır erdiremiyorum. Karabağ Şehitliği Sayfa 55. O gün Dilican'a doğru gideceğiz. Havarzin kilise ve manastır kompleksini gördükten sonra bana göre asıl hedef öğle yemeği saatlerinde varacağımız Sevan Gölü. Bir de en önemlisi hep ormanlar arasında olmak. Fışır fışır güzelim ormanlar ve altın sonbahar. Dilican da pek güzelmiş. Ben yazmaya başladıktan sonra gidip dönen Serda anlata anlata bitiremiyor. Biz orada durmadık ne yazık. Programımızda yoktu. Uzaktan gördük o şirin diyarı. Bir daha gidebilirsem orayı da mutlaka görmeliyim. O uzaktan geçiş esnasında gördüklerim de bana nedense Selçuk'taki Şirince köyünü çağrıştırdı. Yunanlı yazar Dido Sotiriu'nun köyü. Hani benden selam söyle Anadolu'yanın yazarı. O köye de eskiden Çirkince dendiğini bilir miydiniz? O kadar güzelmiş ki yabancıların istila edip onun o bakir güzelliğini bozacağından korkarak adını duyunca kimse gidip görmek istemesin diye Çirkince derlermiş. Zaten oraya gitmek için yolunu bilmek gerekir. Vadiler arasında kaybolmuş bir köy. Yani öyle geçerken göze çarpacak gibi değil. Öyle ki güzelliğinin keşfedilmesi zaman aldı. Ne kadar yerinde bir endişeymiş meğer. Şimdi artık keşfedilmiş bulunuyor ve de adı Şirince. Yani ne kadar sevimli bir köy olduğu adından belli. İnsanlar doğrudan orayı hedef alıp gidiyor ve de her yan turist kaynıyor. Kaçınılmaz ifal çoktan gerçekleşti. Hedefimiz Yerapulur, Üçüztepe dedikleri yer. Yani Karabağ şehitliği. Kapısından girer girmez garip bir büyüyle dünya dışarıda kalıyor sanki. Koskoca bir mezarlık, dopdolu. Hem toprağın altı hem üstü. Ah, neden savaşır insanlar? Neden feda edilir her savaş için bunca genç? Çok modern, çok uyumlu, çok stilize heykeller, anıtlar var. Zaten girişten itibaren etkilenmeye başlıyor insan dedim ya, yürekleri delip de çıkmış gibi duran mermi şeklinde bir kilisesi var hemen girişte. Hem çok ilginç, hem çok güzel, hem çok anlamlı. Mermi şeklinde bir binayı gözünüzün önüne getirin. Bir de onu bir kilise olarak düşünün. Nasıl da kalabalık. Ziyaretçilerin hepsi de turist kafilesi değil. Hatta neredeyse bir tek bizim grup var. Amacı sırf gezmek olan. Diğerleri hep şehit yakınları. Onlar kaybettiklerini görmeye gelmişler. Ki hepsi de canlı gibi. Gri granit taşlara resmedilmiş bir dolu genç insan. Bir dolu genç insan. Acı bir gülümseme takılmış her birinin dudaklarına. Hüzünlü, garip, gri bir dünya orası. Tanrım, bu kadar çok mu? Ah, ne zaman vazgeçecek insanlık savaşlardan? Her bir mezarın üstünde aynı ebatta dikdörtgen mezar taşları var. Her birinin üstünde de gülümseyen genç insanların resmi. Çoğu üniformalı. Taşların altına atları ve ölüm tarihleri kazınmış. Kiminde anlamlı sözcükler, kahramanlık şiirleri, aşk şiirleri, yarım kalmış aşkların şiirleri. Her biri taze çiçeklerle dolu. Belli ki gelenleri çok. Mezar mezar dolaşanlar var. Bir mezar taşının kenarına çakılmış oturanlar var. Gözü yaşlı analar var. Sevgililer, kardeşler, evlatlar. Buranın bir benzeri Karabağ'da da yok mudur? Oraya da gözü yaşlı analar, sevgililer, kardeşler, evlatlar gitmiyor mudur? Toprağın altını da paylaşamadıkları oluyor mudur? Tanrım, burası bir hayaletler şehri gibi. Herkes gidince aralarında durmadan fısıldaştıkları öyle belli ki. Pişman mıdırlar acaba bile bile ölüme gitmekten? Neler konuşurlar kim bilir? Oradaki şehitlerle buradakiler bir arada mıdırlar? Tartışırlar mı acaba her şey bittikten sonra hala? Ben haklıydım, sen haklıydın diye. Öbür tarafta da senin benim var mıdır? Yine gruptan ayrılıyorum ben. Düşkücüm bana oyunlar oynuyor. Duyar gibi oluyorum canlıların mırıltıları arasından rüzgara karışan, rüzgarla esen fısıltıları. Orta yaşlı bir kadın, mezar taşına oturmuş, mırıl mırıl bir şeyler anlatıyor oğluna. Cevap alıyor mu? Bilinmez. Sonra genç bir kızın hıçkırığı çalınıyor kulağıma ve ''Bu kadar erken mi bırakacaktın beni?'' diyor resimdeki yakışıklı delikanlıya. ''Neredeyse resimdeki çocuk da ağlıyor.'' diyeceğim. Mezar taşlarına sırtımı dönüp oturuyorum bir tepede. Aşağıda çok güzel bir manzara var. Görebiliyorlar mıdır acaba o genç ölü çocuklar, canlı gözlerin gördüklerini? Bir sigara yakıyorum ve izin veriyorum gözyaşlarıma bir süre kimse görmeden. Ah, gidelim artık buradan. Zorlanıyor duygularım. Altın Sonbahar, sayfa 59. Bugün yolumuz hep dağ bayır, kır çayır. Ne güzel. Dereler, kaynaklar, yerden fışkıran sular ve orman, orman, orman. Tam bana göre. İçinden geçtiğimiz ormanlara bakmaya doyamıyorum. Ormanları çok severim. Orman resimleri çizerim. Birkaç fotoğraf çekmeye çalıştım önce, sonra vazgeçtim. Ona buna göstereceğim de ne olacak? Anı yaşamak varken ki en büyük tutkum. Ben tüm o güzelliklerin tadına içindeyken varmalıyım. Güzellik kavramı görecelidir, bilinir ama bu gördüğüm öyle bir şey değil. Bu alabildiğine somut, alabildiğine gerçek, alabildiğine kesin bir güzellik. Mutlak bir güzellik. Oldukça yüksek bir rakımdayız. Gitgide yükseliyoruz. Duruyoruz arada bir. Yerden fışkıran kol kalınlığında buz gibi kaynak sularını el değdirmeden eğilip içiyoruz. Etraftaki renkleri tarif etmek mümkün değil. Sarılıp sarılıp öpüyorum ağaçları zaman zaman. Çok güzeller. Öyle bir renk cümbüşü var ki fotoğrafı çekilemez ve de çizilemez. Hiçbir boya bu renkleri veremez. Sonbahar renklerini bilmeyen yoktur. Malum. Sarılar, turuncular, kızıllar. Şimdi elime boya ile fırçayı alsam gösteriveririm. Ama oradaki sonbahar renklerini bir araya getirip de resmetmek mümkün değil. Aynı ağacın üstünde yeşilin, kırmızının, turuncunun, sarının her tonu var. Kahverengiler, bejler ve de altın rengi. İnanılmaz ama evet, altın rengi. Uzaklardaki tepeler altın pırıltılar saçıyor. Altın. Galiba şimdi tükürdüğümü yalamak zamanı. Bir kere o kadar çok rengin bir arada olmasının nedeni iklimmiş. Sonbahar geldiğinde güneşin gücü tedricen azalırmış. Bir de aynı gün içinde birkaç farklı mevsim yaşanıyor sanki. Bir süre yaz, bir süre güz, bir süre bahar gibi oluyor. İyi ki biz kışa denk gelmedik. Pek sert olurmuş zaten. Ağacın bir yerindeki yapraklar dökülecek kadar sararmışken, başka bir yerindekiler hala capcanlı, yemyeşil kalabiliyorlar. Çeşit çeşit tonlarda kırmızılar ve turuncular da cabası. Uzaklardaki tepeler ise resmen altın pırıltılar saçıyorlar. Evet, evet, altın. Bunun nedeni de topraktaki pirinç madeniymiş meğer. Zaten okside olmuş altın gibi görülen kızıl kavruk bodur makilerin arasından onlardan daha parlak altın ışıklar çıkıyor. Ve hepsi de görüş alanı içindeki ağaçların arkasında pırıltılı bir fon oluşturuyor. Tevekkeli tutturmamışlar ille de altın sonbahar diye. Evet, açık yürekle itiraf etmeliyim. Gerçekten de altın bu sonbahar. Kartpostallara konu olmuş, İsviçre manzaraları halt etmiş vallahi. Vadiler, tepeler, ormanlar, dereler ve her hava koşulunda boncuk mavisi gökyüzü. Güzel, güzel, güzel. İşte ben, böyle güzellik sarhoşuyken geçtik Dilican adlı köyden. Bize göre biraz aşağıda kalıyordu. Dedim ya, orada durmadık. Zenginlerin sayfiyeye gittiği, hatta İstanbul Ermenilerinin de pek rağbet ettiği biblo gibi bir köy. Bunca güzellik arasında başka türlüsü mümkün mü? Bizimkiler nasılsa Selçuk'taki Şirince gibi onu da ifade ederek turistik hale getirirler yakında. Bizim asıl hedefimiz büyüleyici bir vadinin ortasında bulunan Hagarzin denen yerdeki üçlü kilise. Uzaktan bakılınca yukarıdan indirilerek pat diye oraya kondurulmuş gibi görünüyorlar. Sarp kayaların tepesinde değil de düzlükte bulunmalarından olmalı. Otobüsü yukarıda bırakıp vadiye yürüyerek indik tabii. Ah ne biçim yeşiller bunlar. Çantamı ceketimi rastgele bir yere fırlatıp anında yemyeşil çimenlere yayılıp yattım sırtüstü. Kol bacak açık yıldız gibi. Aynen çocukluğumda Burgazada'nın çam kokulu tepelerinde yaptığım gibi. Tenhalarda, ormanlarda sere serpe gönlümce yayılıp soyutlandığım gibi. Her nefesle içime çektiğim havada buram buram yabani ot, çiçek ve kekikle nane arası büyüleyici bir koku var. Ben değilim artık. Beni burada bırakın, gidin. Kiliseleri gezeceğiz tabii ama benim pek umurumda değil. Doğa muhteşem. Hem de güzelliğin bir yönü yok. Yani manzara en güzel şuradan görünüyor diye bir şey yok. Dört bir yan güzel. Kafan fırıldak gibi dönebilse bile başa çıkamazsın. Ağır ağır dönen bir platformun üzerine oturup yavaş yavaş dönerek etrafı seyretmek gerekir. Ancak o zaman her güzellik sindirilir. Dudaklarımdan bir şarkı dökülüyor. Sel gibi akan sular, kekik kokan dağlar. Hay Allah, bu güzel Anadolu şarkısı değil mi? Hiç alakası yok. İyice karışığım. Büyülenmiş gibiyim. Ve kiliseler. Dedim ya, Ermeni'nin taşa hakimiyeti inanılmaz. Eline aldığı her taşla mucizeler yaratmış. Oymuş, yontmuş, kırmış, kesmiş, taşa can vermiş, ruh katmış, duygu katmış. Ermeni'nin kendi de taşa benzemiş zamanla ya da taşı benzetmiş kendine ya da zaten benzediğinden sevmiş. Görünüşü kaba ve sert, ne bükülür ne kırılır gibi, ruhu naif, dokunsan dağılıverir gibi. Ah, her biri canlı o taşlar, yüzyıllarca neler görmüş, neler duymuş, neleri kaydetmiş ruhuna. Dinlemesini bilen kulaklara, görmesini bilen gözlere ve duyarlı ruhlara usul usul anlatıyorlar. Bir kez başladın mı anlamaya, dokunduğun her taşla içine akıyorlar. Bir adam vardı orada, kurmuş resim sehpasını, dökmüş boyalarını, durmadan resim yapıyor. Hep aynı noktada otursa, hiç durmasa, azıcık sağa, azıcık sola dönerek yüzlerce tablo yaratır. Arada kalkıp biraz da başka yerlere otursa binlerce bile olur. Ben millet olarak belki de genlerden gelen bu taş ustalığını anlıyorum da bu kilise zaafını anlamıyorum. Haydi burası yemyeşil, verimli, yaşanılası bir alan. Adamlar Allah'ın unuttuğu yerlerde, dağların tepelerinde, kimi zaman dağı bile oyarak kilise yapmışlar. İbadethane olmaktan öte korunaklı sığınaklar gibi. Öyle de olmalı. Anadolu'da Ermenilerin yaptığı tüm kiliseler sağlam kalsaydı, buradakilerle birlikte dünyada en çok kilise yapan millet olurlardı herhalde. İbadet düşkünlüğü müdür? İbadethaneyi güvenli bir sığınma yeri gibi kabul etmek midir, nedir? Ben bir Ermeni olarak bunu çözemedim. Bu konuyu iyice araştırıp da yazmalıydım belki ama doğrusu tarafsız bir gözlemci olmak istedim. Tam yeri geldi şimdi. Bana anlattıkları bir efsaneyi olduğu gibi buraya almak istiyorum. Derler ki, Tanrı milletleri ayırdıktan sonra her birine bir toprak parçası vermeyi vaat etmiş. Sonra da dünyadaki bütün toprakları dev bir torbaya koymuş. Ve de kura çeker gibi milletlere şanslarına ne düşerse dağıtmaya başlamış. Ama bu kura çekimi sırasında Ermenilerin topu birden ortalarda yok. Her şey olup bittikten sonra da ancak yetişmişler, koşa koşa, nefes nefese gelmişler, nerede bizim toprağımız diye. Tanrı şaşırmış, yahu demiş, kura çektim, olanı biteni dağıttım, siz neden gelmediniz ki? Ermeniler gayet ciddi, kilisedeydik biz demişler, sana dua ediyorduk. Bakar mısınız? Efsane bu ya, Tanrı çaresiz, elini içinde hiç toprak kalmayan torbaya daldırıp iyice dibini karıştırmış. Çıka çıka bir avuç sert taş çıkmış. ne yapabilirim, size de ancak bu kaldı demiş. Onlar da Tanrı'nın bile çaresiz kaldığı bu durumda kaderlerine razı gelmekten başka ne yapacaklardı ki? Büküp boyunlarını, paylarına düşen taşları alıp gitmişler. O günden sonra Ermeniler Tanrı'nın onlara uygun gördüğü taşı sevmişler. Taşla barışık, taşla haşır neşir, taşla hemhal, taşa bağlı, taşa hakim bir millet olup çıkmışlar. Her şeylerini taştan yapmışlar. Duygularını bile taşlara işlemişler ve taşlarla dünyalar yaratmışlar. Daha doğrusu tam da efsanedeki gibi kendi dünyalarını taşlardan yaratmışlar. O yüzdendir belki de tüm dünyada Ermeninin elinin değdiği her taştan bu denli etkilenmek.